Sayfa 78. Eğer oltaya doğru tipte anne yemi takarsam bu yemi her zaman yutacaksınız. Hayır, ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Söylediklerime inanmamı söylemek. Anne babamın sınırlarını ve hatalarını kabul etmemi. Ama her zaman bu tür şeyleri düşünsem küçülüyor gibiyim. Ne zaman onlardan bir şey alıp götürsem kendimden alıyorum. Ve şunu da fark ettim ki anne babamı ne değiştirdim ne de onlarla mücadele ettim. Onlara hayatımdaki hemen hemen her şeyi anlattım. Ama hayatım orada, bütün o gerçekler ve hikayelerin içinde değil. Hala gömülü. Bu gerçeklerle ilgili olarak sahip olduğum tek vazgeçilmez uyarıcı rüyalarım. O zaman annem, babam ve ben çok daha aktif ve korkunç oluyoruz. Yuvaya geri dönerek kendimi sükunetle çevreleyerek rahatlık elde etmeye çalışıyorum. Gerçekten hala bir mağarada gizlenmem gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı Platon'un mağarası gibi. Çünkü yalnızca benzetmelerle yazıp düşünebiliyorum. Her şey başka bir şey gibi. Bu raporlar bile çok gizli kapaklı. Doğrudan değil. Belki böyle olduğunu anlamazdınız bile. İşte başka bir çeviri daha. Bir şeyleri debelenip durmama yetecek ama boğulmamı önleyecek kadar açtıktan, sözcük oyunu, ben aslında açıkladıktan sonra demek istemiştim. Sonra ağzım, gözlerim, yüzüm ve zihnim böyle hissediyor. 13 Ocak, Doktor Yalom. Oldukça mesafeli bir saat. Ginny'ye karşı uzak olduğumu hissettim. Büyük bir olasılıkla Ginny de öyle hissediyordu. Ama benim kadar değil. Aslında bunları kağıda dökmek büyük çaba gerektiriyor. Birinci ve ikinci cümle arasında 5 dakikalık bir boşluk vardı. Son birkaç gündür kendisinin dışındaymış gibi hissettiğini, gergin ve sinirli olduğunu söyleyerek başladı söze. Onu ve kendimi olanlara dahil etmek için kolay bir yol bulmada çok zorlandım. Son haftaya geri dönmeye çalıştım ama geçen seanstan çok az şey hatırlıyordu. Sonra değişmediği hissinden söz etti. Karl'la olan cinsel ilişkisinde bir noktaya varıyor ama daha öteye gidemiyordu. Terapide de benimle aynı şeyi yapıyordu. Gerçekleştirdiği bazı değişimleri ortaya çıkarmaya çalıştım. Aslında birkaç yıl önce kaydettiğimiz bantlardan birini dinlemeyi bile önerdim. Buna çok memnun olmadı ve değişikliğin gerçekleştiğini düşündüğü birkaç şeyden söz etmeyi başardı. Sanırım Ginny'nin ilerleyişini, tartışma yollarını bulmasını ondan çok kendi iyiliğim için istiyorum. Bunun ardından Carl'la olan ilişkisine geri döndü. Ginny'nin içinde bulunduğu son kötü durum şu ki artık yerinde sayıp her şeyin bittiğinin kendisine söyleneceği zamanı bekliyor. Birkaç gün önce Carl işinden ayrılıp başka bir işe girmiş. Ginny bu değişikliğin bir anlamı olduğunu biliyordu ve bu anlam Carl'ın Meksika'ya gitmek için para biriktirmek zorunda olmasıydı ve bir gün onu da yanında götürmeye niyeti olup olmadığını Carl'dan öğrenecekti. Eğer götürmezse ilişki bitecekti. İfade ettiği çaresizlik beni iyice bunaltmıştı. Aynı zamanda bu trajik durumundan gurur duyduğunu da fark etmiştim. Hatta ona küçük kız diye hitap ederek yem atıp ilişkiden ne beklediğine bir yetişkin gibi kendisinin karar vermesini önerdim. Onun vermesi gereken bir karar yok muydu? İlişkiyi bitirmesine neden olacak herhangi bir şey yok muydu? Örneğin ya Carl onu desteklemeyi reddederse ya da hiçbir zaman çocuk sahibi olmasını istemezse? Onu bir karar verebileceğini söylemeye kışkırtmak çok zordu. Aslında Carl'a kendisini de Meksika'ya götürmek niyetinde olup olmadığını sorması bile olanaksızdı. Carl kendisine bunu söyleyene dek beklemesi gerektiğini hissediyordu. Seansı oldukça üzüntülü ve ona kendi haklarına saygı göstermeyi nasıl kabul ettireceğim konusunda kafam karışmış bir halde sona erdirdim. Bir ara birkaç hafta önce bana tatilim hakkında soru sormaya çalıştığını ve bunu başaramadığını söyledi. Carl'a da aynı şey oluyordu. Benimle bunu tekrar denemesini söyledim. Şimdi bana tatilim ya da başka bir şey hakkında soru sorabilir miydi? Seansın nasıl gittiğini düşündüğümü sordu. Ama seans zaten bittiği için gelecek seans buradan başlamayı kararlaştırdık. 13 Ocak Ginny. Seansın sonunda bana size bir soru sormamı istediğinizde başladı her şey. Çocukların taş atıyor numarası yapmaları gibiydi bu ve derken çocukların biri taşı gerçekten atardı. Başlangıçta bana tatilim hakkında soru sor dediğinizde, uzun bir tatile çıkacağınız gibi gerçek bir bilgiyle kaçınılmaz olarak karşılaşacağımı düşündüm. Bu kadar aptal olduğum ve içgüdüsel olarak her şeyi bilmediğim zaman kendimi harika hissediyorum. Ama burası seansın en gerçek bölümüydü. Birkaç hafta önce size gözlerimle sordum. Ama konuşmam, yağmur fıçısında tek başına bulunmam gibi bir şeydi. Ya da sakat bir aktrisin izleyicilerle konuşması gibi. Işıklar yüzünden izleyicileri göremez ama orada olduklarını bilir ve onlara doğru uzanıyormuş ve gözlerine bakıyormuş izlenimini vermek zorundadır. Eğer yardıma ihtiyacı olursa onları hayal etmesi gerekir. Siz bu kadar yakında olmanıza rağmen ben sizinle hala konuşmadım. Ve Carl'la tamamen iyi olmaya çalışıyor, aynı zamanda da hatalarımı beynime depoluyorum. Sizinle tamamen kötü olmaya çalışıyorum. Durumum hakkında en kötü şeyleri söylüyorum ve iki yolda gerçekçi değil. Bunu geçen hafta fark ettim. Ruhsal durumumla akıp gitmek, sizden almak istiyorum. Ama bunun yerine size gelmeden önce bir nakaratı tekrarlıyorum. Endişeliyim ve üvertür son dakikaya perdenin sizin gelecek haftaya kadar ara anlamına gelen bana bir soru sor sözlerinizle kapanmasına kadar çalmaya devam ediyor. Dışarı çıkıyorum ve havanın benim için patlamış mısır gibi kokmasını sağlıyorum. Aç olduğumu düşünüyorum ve nihayet bunlar gerçek duygular. Böylece gidip öğle yemeği için 5 yaşıma kadar uzanan bir beklentiyle soda ve hamburger alıyorum ve ikisinden de hoşlanmazken $1.79 ödüyorum. Bu durum beni bir dalga gibi çarpıyor. Bu pislikler için para ödüyorum ve size henüz hiçbir şey vermedim. Parayı kastetmiyorum. Zaten para ödemek istemiyorum. Ben gerçek duygulardan söz ediyorum. Büyük bir olasılıkla seansta söylediğim korkunç şeyler kendimi suçlu hissetmeme neden oluyor. Sihir sözcüğü konusunda haklıydınız. Ama söylediğinizde benim gerçek ifadeleri gizlemek için kullandığım kötü metamorfoları kastettiğinizi sandım. Seanslar için yazdığımız bu raporlar sakladığım sözcük sihri. Kimsenin görmesini istemiyorum. Ama hayatıma giren en büyük sihir sözcükler değil, gerçek duygular ve hareketler. Tıpkı gözyaşları ve yenilgi gibi. Konuşurken kayboluyorum. Alt metnim yok. Başıma gelen iyi şeyleri takdir etmeye başladım. 20 Ocak, Dr. Yalom. Oldukça önemli bir görüşme. Bugün yeni bir alana ayak bastığımızı hissettim ki bu hayali bir his olabilir. Ama sonra Johns Hopkins'teki hastalara ait bir hikayeyi düşündüm. Hastalar senelerce gelir ve kartlarında hep hasta iyiye gidiyor, hasta iyi yazar ve birkaç yıl sonra biri gerçekte hiçbir değişikliğin olmadığını fark eder. Bu hikayeyi düşündükten sonra yine de bugün yeni ve bereketli topraklara girdiğimizi hissediyorum. Ginny'nin çok ciddi migren ağrısından şikayetiyle başladı her şey. Bir dahiliyeciye görünmesi için ısrar ettim. O zaman hemen konuyu değiştirip iyi bir arkadaşıyla yaptığı bir tartışmayı anlatmaya başladı. Bu da sadece geçen görüşmemizde konuştuğumuz bazı şeyleri güçlendirdi. Bu arkadaşı ve kocası bir ara Ginny'nin onları yalnız ziyaret etmesini istiyorlardı. Bunun nedeni Carl etrafta olduğunda kimsenin Ginny'yi çok fazla görememesiydi. Carl ortalıkta olduğunda Ginny kendisinden vazgeçiyordu. Neredeyse dilsiz haline gelip özelliksiz bir gölgeye dönüşüyordu. Tüm bu konuşmaların ortasında Carl'la ilişkisi içinde Ginny'nin kendisi gibi olmadığını, bunun sınırlı bir ilişki olduğunu ve daha da önemlisi değişimin ilişkiyi kaybetme anlamına gelmeyeceğini, hatta güçlendireceğini, çünkü Carl'ın ve bütün erkeklerin tam bir kadınla ilişki kurmak isteyeceklerini düşündüğümü oldukça açık bir şekilde ve bir kereden fazla ifade ettim. Ayrıca diğer olasılıktan da söz ettim. Carl, Ginny'nin şu anki haline büyük yatırım yapmıştı ve herhangi bir değişiklik onu uzaklaştırabilirdi. Bu durumun çok büyük bir felaket olduğunu düşünmediğimi, çünkü birisinin diğerinin gelişimine izin vermediği bir ilişkinin iki taraf için de pek sağlıklı bir ortam olmayacağını söyledim. Daha fazla kendini küçümseyen şeyler söylemeye başladı. Örneğin, bütün gün kendini depresyonda hissetmişti ve dün gece bu hisle kalmak yerine çok güzel bir şekilde giyinip bir arkadaşının evinde oyun oynamaya gitmişti. Bunun için kendisini uçarı olarak adlandırdı. kendisini uçarı olarak nitelendirmesinin semantik olarak kendisini kırbaçlamasının bir örneği olduğunu ona gösterdim. Neden cesur ve esnek değildi? Bir süre durakladı. Sonra onu bana karşı duygularını söylemesi için kışkırtmaya başladım. Raporlarda benim hakkımda nadiren yazdığını söyledi. Arkadaşlarına da beni gerçekten bir insan olarak tanıtmıyordu. Aslında bana çok az bağlıymış gibi yapıyordu. Arkadaşlarının beni merak ettiklerini, örneğin yaşımı bilmek istediklerini söyledi. Onlara ne dediğini sordum. 38 dedi. Bunun çok yakın olduğunu söyledim çünkü 39 yaşındaydım. Bana doğrudan sormadan zeki bir şekilde yaşımı söylememi sağladığını itiraf etti. Geçen haftaya geri döndük. Seansın sonunda bana başka bir şey sormasını önerdim ve bunu tekrar ettim. Bunun üzerine Jenny seanslar hakkında ne hissettiğimi sordu. Seanslar iyi gidiyor muydu? Yazdıklarımı okuyunca büyük bir olasılıkla çok daha fazla şey öğreneceğini söyledim. Temel olarak karmaşık duygular içindeydim. Ara sıra kendimi sabırsız ya da kötümser ve sıklıkla da iyi hissediyordum. Kötümser olduğumu ya da cesaretimi kaybettiğimi söylemem konusunda da daha sonra neler hissedeceğini merak ediyordum. Bu duyguyu çok sık hissetmediğimi ve bunu söylerken isteksiz olduğumu, çünkü onun kendisini her zaman kırılgan bir çiçek olarak sunduğunu ve bu tür bir yorumun onu ezik ve savunmasız bırakmasından korktuğumu söyledim. Bana başka ne sormak istediğini sordum. Seanslar arasında onu düşünüp düşünmediğimi sordum. Onunla ilgilenip ilgilenmediğimi mi kastettiğini sorarak soruyu yeniden şekillendirmeye çalıştım. Bu bir süre için ikimiz için de zor oldu. Gözyaşları akmak üzereydi. Birdenbire kendisiyle o şekilde ilgilenip ilgilenmediğimi aldırmadığını söyledi. Ama sonra ağlamaya başlayarak beni düşündüğüne itiraf etti. Beni, bedenimin parçalarını ve saçlarımı düşünüyor ve hayatının önemli bir parçası haline gelmeme nasıl izin verdiğini merak ediyordu. Ayrıca gerçekten iyileşemeyeceği, çünkü eğer iyileşirse iki eşit yetişkin olarak ilişkimizi sürdürmemiz olası olmadığı için beni kaybedeceği gerçeğine ilişkin yeni bir tartışmaya girdik. Ancak aynı zamanda kendisine bir yetişkin olarak davranmamı istiyordu. Ben de ona azarlayan bir yetişkin olmaktan çok korktuğumu, başkalarının ona bir yetişkin gibi davranması için önce kendisinin yetişkin gibi davranması gerektiğini söyledim. Gerçekten iğrenç bir şekilde bilgiçlik taslayarak konuşmuştum ama başka nasıl söyleyebileceğimi bilmiyordum. Sanırım benimle yetişkin bir insan gibi ilişki kurmasına ve benim kişisel yaşantım hakkında daha fazla şey öğrenmesine yardım etme işi faydalı olacak. Bunu yapmaya devam etmesi için ona cesaret vereceğim. 20 Ocak Jenny. Oh Tanrım, dün kendi yöntemlerimi hissetmeye başladığım ilk seans oldu ve neden kendimi mağlup ettiğimi. Geride kalıyorum ya da kendimi geriye bırakıyorum. Seanstan sonra gücümü sınadım ve bu seansı biraz daha uzattı. Örneğin gece Carl yatmak yerine biraz okumak isteyince hemen olmasa da ona okumak ve derin uyku arasında bir şeyler olduğunu söyledim. Sona doğru benden o şekilde hoşlanmanızı istemiyorum. Fakat büyük bir duraklama, benimle ilgilenmenizi istiyorum dediğimde neredeyse ağlıyordum. Ama ağlamaya başlamış gibiydim. Çünkü eski klişeme geri dönmüştüm. Benden hoşlanıyor musun? Benimle ilgileniyor musun? Ağlamaya başladım ve utandım. Çünkü çok az ilerleme kaydetmiştim. 5 yaşına kadar hayal kırıklığı içinde ağlayan bir çocuk, anne derken anneyi kastetmesine rağmen çok daha fazla şeyi kastetmektedir. Evdeyken anne ve babamın beni küçükken her şeyi benim için nasıl yapmaları gerektiğini gördüm. İhtiyaç bile duymadan beni rahatlatmaları, doyurmaları, bana harika şeyler almaları. Yani ben hiçbir zaman bir ihtiyaç belirtmediğimi hissediyorum. Her şey etrafımda bol bol vardı ve şimdi de kendimi diğer insanların yanına yerleştirme şeklim aynı. Masada bekleyen lezzetli bir meyve tabağı gibi ve meyve hali hazırda biraz çürümüş. Her şeyin yanı sıra bu cümleye takılıp kalmış gibiyim. İhtiyacım var ya da benden hoşlanıyor musun? 3 yıl önce bu benim için devrim niteliğindeydi. Tıpkı şimdiki bol cinsel duygularım ve uyanışım gibi. Ama bunları genişletiyor, ya da artırıyor değilim. Beni yakından takip eden şey, beni ikna eden katatonik gölgem. Hareket etmiyorum, sendelemiyorum, ilerlemiyorum. Sadece poz veriyorum. Gölgem için bir model, silüetim için bir gölge. 8 Şubat, Doktor Yalom. Bu saat için tatmin edici olmayan bir duygu içindeyim. Sanırım kendi değerlerimi Ginny üzerinde çok zorluyorum. Bugün çok otoriter ve çok yol göstericiydim. Öğüt ve ders vermeyle çok meşguldüm. Ama başka bir şey yapmak benim için çok zordu. Seansa Carl'dan ayrılma ve yeni bir hayat kurma fantazileriyle başladı. Tekrar tekrar bu fantazileri duyduğum zaman yalnızca Ginny'nin içinde güçlü bir parçanın Carl'dan ayrılmak istediğini, ilişkiden tatmin olmadığını ya da ilişkinin boğucu olduğunu hissettiğini düşünebiliyorum. Sonra Carl'ın kendisine benzin parasını bölüşmeyi önerdiği bir olayı anlattı. Carl haftada $90 kazanıyor, Ginny ise $30. Ginny yemeği pişiriyor, alışverişi ve temizliği yapıyor ve benzin parasını da vermek zorunda kalmanın haksızlık olduğunu düşünse de çok zayıf bir itirazda bulunuyor ve sonunda kabul ediyor. Haksızlık olduğunu düşündüğü bir şeyi kabul etmesinin kendi haklarını tanımayı reddetmesi gerçeğinden kaynaklandığını ona göstermeye çalıştım. Bunun uzun dönemde öz yıkımcı bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ginny neredeyse Carl'ın, eğer tam uyumlu biri ise, bu ilişkiden bıkmasını garanti altına alıyor. Diğer taraftan eğer Carl böylesine benliksiz, kendi haklarından feragat eden bir arkadaşa gerçekten ihtiyaç duyuyorsa sürekli olarak onunla kalacaktır. Ama iki şekilde de öz yıkımcı bir şey bu. Ginny bu ilişkiyi sürekli olarak devam ettirmek istemediğini ama ilişkinin bazı yönlerden çok güzel olduğunu söyledi. Onsuz hayat büyük bir boşluk olurdu. Onsuz Ginny dağılırdı. Bunun saçma olduğunu söyledim ve Ginny de onayladı ama boşluk duygusu gerçekti. O zaman işlerin gidişini değiştirmek için ne yapması gerektiğini sordum. Carl'a söylemesi gereken şeyleri ve Carl'ın sonunda yüzünü asarak ayrılmaları gerektiğini söylemesiyle sonuçlanacak olan olası tepkisini ifade etti. Ne yazık ki tedavi seansı Ginny'ye büyük bir olasılıkla henüz hazır olmadığı şeyleri yapmasında ısrarcı olduğum moral verici konuşma havasını almaya başlamıştı. Ama hayatını değiştirmenin gerçekte onun sorumluluğu olduğu duygusunu ve bilgisini ona iletmeyi istiyordum. Carl çok sınırlı bir insan olduğu için ayrılabilirlerdi ve uzun dönemde bu iyi olabilirdi. Diğer yandan Carl'ın ya da bütün erkeklerin Ginny'nin yavaş yavaş büyümesinden ve Mensch, Almanca insan, haline gelmesinden çok etkileneceklerini hayal edebiliyordum. Ve eğer bu Carl için çok fazla geliyorsa öyle olsundu. Eminim ki Ginny uzun dönemde kendisini daha uyumlu bir insan olarak takdir edecek birçok erkek bulacak. 8 Şubat, Ginny. Neler olduğunu hatırlamak benim için çok zor. Her şey oldukça doğrudan ve kolay gibi göründü. Bir klişe, nasılsın cümlesi gibi. Seansa bu şekilde girdiğimde bütün gün süren şikayetlerle dolu olarak bir yetersizliğim olduğunu hissediyorum. Vitamin yetersizliği gibi bir şey. Siz şikayetlerimi yok edecek şeyleri bana vermeli ve tekrarını önlemelisiniz. Sanırım bu seansta beni diğerlerinin gördüğü şekilde ya da bir fonksiyon olarak görme fırsatı buldunuz. İnsanlarla etkileşimde bulunmaya çalışmıyorum. Davranışlarının ve şartların ne olacağını hayal etmeye ya da sezmeye çalışıyorum ve gergin bir enerjiyle o anda cevaplarımı uyduruyorum. Hiçbir yerde düşünme süreci yok. Örneğin, yalnızca 1-2 saatlik zaman diliminizin boş olduğunu ve argümanlarla bir labirent oluşturduğunuzdan emin olduğumda. Zaten ben bütün karışıklığı daha da arttırırım. Terapide ilk kez benim yanımda yer almadınız. Ne söylediğinizi biliyorsunuz. Sadece yüzeyini gösteren bir kadını her erkek terk eder. Bu hoşuma gitti. Sanırım Carl gerçekten güçlü bir insan ve sadece biraz iğneleyici. Çünkü aşık değil. Eğer beni sevseydi her şey doğal olarak gelişirdi. Ben bu konuda federal kanıtlar ileri sürmek zorunda kalmadan benzin doldurulurdu. sanırım gerçekten incindim. Çünkü Carl ve benim için önemsiz kurallar koyarken bunların aşk ve cömertliğin yerini almasını istediğimi biliyorum. Sonunda bunu Carl'a söyleyişim dramatik değildi. Bendeki mazlum özelliğini sevmediğini söyledi. Bütün mazlumların arkasında şirret bir kadın vardır. Sadece olanların kendisine söylenmesini istediğini söylüyor ve bu doğru. Ona bir şeyi hemen söylediğimde sesim derin ve kararlı çıktığı sürece kavga etmiyor. Esnek ve uysal davranıyor. Ama duygularımı geciktirdikten sonra yeniden ortaya çıkarmaya başladığımda sesimdeki en hafif keskin tonu fark ediyor, bana karşı çıkıyor ve kazandığım bütün noktalarda kaybediyor. Ve diyalog hiçbir zaman benim planladığım kadar derine inmiyor. Ama yine de içimden çıkarmam iyi bir şey. 17 Şubat, Doktor Yalom. Ginny'nin hemen arkasından bir hastam vardı ve programdaki beklenmedik bazı güçlükler Ginny hakkında notlar almama engel oldu. Şimdi ise aradan birkaç gün geçti ve görüşme zihnimde bulanıklaşmaya başladı. En çarpıcı şey içeri girer girmez "Peki neler olduğunu duymak istemiyor musunuz?" deyişi oldu. Sonra geçen görüşmemizde konuştuğumuz şeyleri Carl'a anlattığından söz etmeye başladı. Bu çok da işe yaramamıştı. Çünkü Carl onun sürekli olarak mazlum biri gibi davranmasından biraz rahatsız olmuştu. Ama aslında bunun birçok yönden işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü artık benzini ödemek zorunda değil ve çok küçük oran da olsa bile haklarını savunmayı başardı. Bu kadar güçlü ortaya çıkmasına şaşırmıştım. Çünkü son seansta tartıştığımız bazı şeyleri gerçekten yapacağını hissetmemiştim. Görüşmenin bir noktasında hangi konu üzerinde çalışmak istediğini sordum. Sevişmekten ve kendisi için bir şeyler isteyebilmekten söz etti. Kendisi için ne istemek isteyebileceğini merak ettim. Ginny'nin o zaman söylediği şey öylesine zararsız bir şeydi ki kendisine gülmeden edemedi. Sadece Carl'ın bazı şeyleri daha uzun süre yapmasını isteyebilmeyi istiyordu. Çünkü çok hoşuna gidiyordu. Bunu birkaç kez sesli bir şekilde tekrarlamasını istedim. Böylece bu düşünceden biraz uzaklaşabilecek ve bunu söyleyememenin saçmalığını görecekti. Bu isteğini kendi kendisiyle alay etmeden ya da komik bir aksan kullanmadan söylemeyi başaramadı. Ayrıca Carl'a sahip olduğu şeyin çok değerli olduğunu ve bunu bir şekilde kendisinden alacağım hissine kapıldığını söyledi. O zaman Carl'ın kollarında yatarken bunun kendisi için ne anlama geldiğini ve başka hiçbir şeyin o kadar önemli olmadığını fark etmişti. Ginny ayrıca kendisiyle gurur duyuyordu. Çünkü bir gece önce migreni tutmuştu ve bunun için güçlü bir ilaç almamıştı. Ve bugün de kendisini ilaçla uyuşturmadan migrenden kurtulmayı başarmıştı. Aradan 4 gün geçtikten sonra geriye dönüp o seansla ilgili duygularımı hatırlayamamam çok ilginç. Bütün duygularım genelleştirilmiş bir iyilik duygusuna bürünmüş. Ginny'nin o seansta mutlu ve heyecanlı olduğunu hatırlıyorum. Şüphesiz onu hep böyle görmek istiyorum. Şimdi onunla kendisini ne kadar genç hissettiği konusunda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bana kendini hep çok genç bir kız gibi gösteriyor gerçekten. Ayrıca her zaman olduğu gibi tatmin edici olmayan terapi seansları için bütün suçu omuzladığını da hatırlıyorum. Ona verdiklerimle tatmin olmadığı zamanlar olduğu açık. Bazen kendimi ona daha çok göstermemi istediğini de itiraf etti. Ne tür şeyler bilmek istediğini sordum ama bu soruyla bir yere varamadık. 17 Şubat, Ginny. Dün geldiğimde bir sürpriz bekliyordum. Seansı biraz farklı yapacak bir şey. Duygusal bir ödev. Bir migrenin tedavi edilişinin beklentisi. Uzun hastane koridorunda yürürken fantazilerim ve rahatlığım yürüyüşüme ayak uyduruyordu. İçeri girerken hep tedavi edilmiş ve sevinçli oluyorum ve kendimi suya dalan bir ördek yavrusu gibi ağır hissediyorum. Terapide doğru olmayan şeyler söylüyorum. Onları söylerken bile inanmadığımı ve sizi şaşırtacaklarını biliyorum. Karşımda oturuyorsunuz ve hiçbir şey görmüyorsunuz dediğim zaman olduğu gibi. Birçok kez beni bir hiç olarak düşünmediğinizi söylediniz bana. Bu tür şeyler söylediğimde kendimi yakalasam, hayır bunu demek istemedim diyerek kendimi yalanlayabilirim. Belki o zaman konuştuğumda kendimi ciddiye alabilirim. Sözlerim için savaşmıyorum. Öylece geliyorlar. Bu yüzden onlara inanmıyorum. Ve benim sözlerimi, bazı sözlerimi çok ciddiye aldığınızda gözlerimde küçülüyorsunuz. Dün bana daha önce hiç düşünmediğim bir şey söylediniz. Bu yüzden bir tür açığa çıkarma oldu bu. Bu kadar zararsız şeylere söylemekten korkuyorsam, bu zararsız şeyler saklanan daha öfkeli şeylerin yerini alıyor olmalı. Daha öfkeli şeyler mi, yoksa sadece daha güçlü şeyler mi olduklarını bilmiyorum. K'ya bazen hissettiğim şekilde seni seviyorum dememem gibi. Neyse, sahip olduğum bütün enerji dün bile gözlemle ziyan ediliyor gibi. Fakat şu anın gözlemi değil, büyük bellek gözlemi. Tek bir alaycılıkla çetelesini tutabileceğim yılların deneyimi bu. Ve iyi şeyler ortaya çıktığında bakış tarzıma çok az işliyor. Ben gördüğüm şeyin diğerlerinin bende gördüğü şey değil, kendi gördüğüm şeyim. Çok uzak hissediyorum kendimi. Belki bu yüzden sözcüklerle size çok yaklaşamıyorum. Çünkü sözcüklerimle kendime çok yaklaşamıyorum. Eğer bu raporlar zeka işi olsaydı bu ayrı bir konu olurdu. Ama bunları düşünmüyorum bile. Otomatikler. Bir problemi terapiye taşıyıp sizin günü kurtaracak sürprizinizi beklemek gibi bir şey bu. Son zamanlarda bazı şeyleri yapmam için bana hafifçe baskı yapıyorsunuz. Benzin hakkında düşünmek gibi. Bunu takdir ediyorum. Çünkü yaptığım her küçük şey, üzerinde çalışacağım daha büyük şey, daha fazla keşif ve hayal kırıklığı veriyor bana. Çünkü hala çok uzak bir şey bu. Benden kaynaklanmıyor, sizden geliyor. 24 Şubat, Doktor Yalom. Seans koyu bir umutsuzlukla başladı bugün. Ginny korkunç derecede üzücü bir olay yüzünden neredeyse bütün gece uyanık kaldığını söyledi. Carl, Ginny'ye cinsel bir hantal olduğunu söylemişti. Nietzsche'nin bir ifadesini hatırladım. Bir insanla ilk tanıştığınızda onun hakkında her şeyi bildiğinizi ve o andan itibaren bütün bu doğru izlenimleri azar azar sildiğinizi söylüyordu. Ginny'nin bu olayı tarifine karşı ilk tepkim, Carl'la ilgili ilk izlenimlerimi doğruluyordu. Korkunç derecede duygusuz bir ifadeydi bu ve Ginny'nin içinde bir öfke doğurmuş olmalıydı. Biraz daha ayrıntılı anlatmaya başlarken Ginny'nin dokunaklığının içine çekiliyordum. İkisi arasında oluşmuş olan kör düğümden çıkmasının yollarını gözden geçirdik. O akşam belki de farkında olmadan Carl'ın daha fazla ilerlemesini reddetmiş ve böylece onun tepkisi yüzünden kendini sorumlu hissetmiş ve onun hantal tanımını tamamen kabul etmişti. Hantal hariç her şey olabileceği gerçeğine rağmen her yönden kendini hantal hissetmeye başlamıştı. Canlı, hayal gücü kuvvetli, yaratıcı ve çok hareketliydi. Aslında o günün daha erken saatlerinde sadece Carl'la eğlendirmek için garip bir kostüm giymişti ve daha sonra Carl'la birlikte katıldıkları Almanca sınıfında uzun bir kıkırdama krizine girmişti. Bütün bunlar kendisini hantal olarak görmesiyle belirgin bir zıtlık oluşturuyordu. Bu noktada yapabileceğim tek şey bir başka insanın kendisine ait tanımı kabul etme isteğini sorgulamaktı. Carl'ın kendisine birdenbire artık onunla işinin bittiğini söyleyeceği korkusuyla yaşıyordu sürekli olarak. Carl'ın dün geceki ilişkiyi düşünmesinden çok korkuyordu. Çünkü onun ilişkilerini düşünmesi Ginny için perdelerin kapanması anlamına geliyordu. Bu yüzden kısmen bu düşünme sürecini bölmek istediğini hissetmişti. Yine bu ilişkide bir hakkı ya da seçimi olduğunu kabul etmiyordu. Ama ben yavaş yavaş onun öfkesine ilişkin duygularıma geri döndüm. O gece fantazilerinde yine Carl'ı terk ettiği ve hatta intihara kalkıştığı hayalini kurmuştu. Rüyasında o ve Carl takip ediliyor ve Carl öldürülüyordu. Carl'a karşı bir öfke hissetmediğini söylemesine rağmen rüyasında onu öldürmüştü. Birlikte olduklarını ve Carl'ı bırakmaları için yalvardığını söyledi. Ama ben bunun ilgisiz olduğunu düşünüyorum. Önemli olan şu ki öfkesinin bir kısmını fantazilerinde ve rüyalarında ifade ediyor ama bunu bilinçli olarak yapamıyor. Biz konuşurken kısa süren bir hissi hatırladı. Carl'ın sabah kendisinden özür dileyeceği ümidiydi bu. İncinen ve özür bekleyen gizli parçasını tanımasını sağlamaya çalıştım. ama Karl'a karşı duyduğu öfkeyi açık bir şekilde yaşamasını sağlamama olanak yoktu. Seans sırasında rol yapmasını sağlayarak bile mümkün değildi bu. Bir prova egzersizi olarak geçmişte bana yönelik hayal kırıklıklarını ifade etmesini önerdim. Bunu yapması çok zordu. Seansı yine başarısız olduğu hissiyle kapattık. Onun için gerçekten çok önemli bir alana girdiğimiz açıklamasıyla ona güvence vermeye çalıştım. Uzun bir süre üzerinde çalışacağımız bir alan. Öfkesini ya da saldırganlığını ifade etmedeki yetersizliği, kendini savunmada ve haklarını talep etmedeki eksikliği bu bütüne çok güzel uyuyordu. İfade etmek bir yana, öfkeyi hissetmesini engelleyen şeyi keşfetmeye başlamamıştık bile. İyice dolmuş olan, gizli bir öfke rezervuarı olduğunu fakat musluğu kapatamayacak diye dokunmaktan bile korktuğunu hissediyorum. Bir ara şu soruyla ona takıldım. Bu küçük tatlı cini birisini öldürmek istiyor olabilir mi? Ama cevap alamadım. 24 Şubat cini. Seans sırasında içimde bir parçam gerçekten çok heyecanlanıyordu. Fakat deri koltukta oturup belki diye dinleyen ve düşünen terapi karakteriyle kuşatılmıştı. Ve uysal bir şekilde hiçbir şey olmadığı sonucuna vardı. Ama hala bir olanak vardı. Öfkemin peşinden gitmemi istediğinizde ve ben bunu yapamadığımda içimde kendimi çok perişan hissettim ama dışımda orada oturan biri olarak da çok yetişkin hissettim. Bir anne ve çocukla görüşmeniz gibiydi bu. İçimdeki küçük şeyi dinliyor ve oradan çıktıktan sonra size bu konuda bir şeyler söylüyordum. İçimde sınırsızdım. Lanet olsun sana, lanet olsun ona. Lanet olsun ona gibi şeyler söylüyordum. Ama orada öylece oturuyordu. Kendisi hiç konuşmuyordu. Çünkü eğer konuşsaydı benim kullandığım sözcükleri kullanamaz ya da benim konuşma tonumu tekrarlayamazdı. İçerideki küçük öfke ya da üzüntüden daha ağır, güçlü ve daha geleneksel duruyordum. Damla damla dışarı süzülüp gözlerimi nemlendiriyor, çoğunlukla anlamsız oluyor, belleğimde dönen şeylere saldırıyor. Belki cini o kadar öfkeli ki birini öldürmek istiyor dediğiniz zamanki gibi. Sizinle aynı fikirdeyim. Bir parktaki iki kadın gibiyiz. Bir tanesi çocuğa tasma takmış, oysa çocuğun binebileceği birçok şey var. Kayak, salıncak ve biz soyut bir şekilde bu şeyleri tartışıyoruz. Tasmada hafifçe çekilme hissediyorum. Kıyıda biraz güneş ve birayla uyumak için balığa giden bir adam gibi. Oltadaki çekilmeyi hisseder, gülümser, uykuya dalar ve balığın yemi yiyip gitmesine izin verir. Seanslarımızda hep hafif bir çekilme hissediyorum. Bazen dün gece olduğu gibi kendimi çaresiz ve yorgun hissediyorum. Ama oltayı ısıran ve dişleyen şeyi hiçbir zaman yakalayamadım. Sadece tekrar sakinleştim ve gitti korkunç duygular, çaresizlik. Beni ve problemlerimi daha açık bir şekilde görmeye başladığınızı, daha başlangıçta olduğumuzu ve elimizde çok şansın olduğunu söylediğinizde bana büyük bir ümit ve güven verdiniz. Deri koltuktaki kişi size bunun için teşekkür ederken, İçimdeki çocuk hala atıp tutuyor. Lanet olsun sana, lanet olsun sana. 3 Mart, Doktor Yalom. Bir iş günü, ekmek parası seansı. Cini geçen görüşmemizin içeriğini düşündüğünü söyleyerek söze girdi. Özellikle öfkesini dile getirme yetersizliğini düşünüyor ve bunun gerçekte doğru olduğunu kabul ediyordu. Öfkesini sadece söze dökememekle kalmıyor, bunu yapabilen insanların yanındayken kendini çok rahatsız hissediyordu. Son seansımızdan sonra Karl'la aralarında geçen bir konuşmayı anlattı. Karl her zaman olduğu gibi ne konuştuğumuzu sormuş ve geçen akşamla ilgili olup olmadığını merak etmişti. Bu beni biraz şaşırttı. Çünkü Karl, cininin bazen ima ettiğinden daha yakından ilgiliydi ilişkileriyle. Acısı hakkında konuşmak için ciniye mükemmel bir fırsat veriyordu ki cini de bir dereceye kadar konuşmuş, hantal olarak adlandırılmaktan hoşlanmadığını söylemişti. Ama Karl, kendisi bunu söylediğinde cininin hiçbir şey yapmadığını, sadece orada öylece yatıp daha da hantallaştığını söylemişti. Bu Ginny'ye bir süredir kendisine söylemeye çalıştığım şeyi doğruluyordu. Yani Carl'la ya da bir başkasıyla olan ilişkisini tehlikeye atabileceği için ifade etmekten korktuğu öfkesinin aslında çok korktuğu şeyleri ortaya çıkardığını, örneğin gelişmemiş ya da ciddi anlamda zarar görmüş insan ilişkisi, öfkesini ya da diğer derin duygularını açığa vuramayarak tek boyutlu bir insan olarak kalıyor. Böylece insanların kendisinin tercih ettiği şekilde derin ve eşitlikçi bir ilişkiye girmelerini engelliyordu. Eğer Carl kendisini terk ederse bunun nedeni öfkesi yüzünden Carl'ın kendisinden kaçması değil, öfkesinin eksikliği yüzünden olacaktı. Her zaman böyle olup olmadığını merak ettim. Ginny bu soruya evet dedi ve biraz öfke gösterdiği birkaç örnek verdi. Fakat bu sırada korkuyla titriyordu. Çocukluğunda annesinin genellikle kendisine karşı öfkesini gösterdiğini söyledi. Yapabileceği şeylerden birinin bana karşı olan duygularını ifade etmeye başlaması olduğunu söyledi. Bu Carl'a karşı olan duygularını ifade etmekten daha kolaydı. Söylediklerim çok mantıklıymış gibi başını salladı ama benimle ilgili olarak hoşuna gitmeyen şeyleri söylemesini istediğimde bir şey söylemek onun için aşırı derecede zordu. Birkaç tekrardan sonra bile bu durum değişmedi. Seçtiği eleştiriler ince bir şekilde örtülmüş, iyi niteliklerdi. Örneğin problemlerimden biri sabrımdı. Ona karşı çok sabırlıydım. Söylediği birçok şey her şeyi biliyor olduğum önermesine dayanıyordu. Olan her şeyi gerçekten bildiğimi ama grup terapisinde bazen belirli üyelerin ihtiyaçlarını, uzun dönemde ihtiyaçları olan şey bu olmasa da tatmin edecek şekilde hareket etmemi dilediği zamanlar olduğunu söyledi. Bana sahip olduğumdan daha fazla şey bilme özelliği yüklediğini ve bazen diğer grup üyelerine ya da Ginny'ye neler olduğu konusunda hiçbir şey bilmediğim zamanlar olduğunu söyledi. Bunlar kendisi için çok yeni şeylermiş gibi tepki verdi. Sonra birkaç konudan daha söz etti. Kendi duygularımı daha fazla ifade etmemi istiyordu. Ona karşı daha fazla kızgınlık göstermemi istiyordu. Ama o zaman annesinden çok farklı olur muydum bunu bilmiyordu. Carl uyumadığı zamanlarda ne kadar rahatsız olduğunu söyledi. Çünkü o zamanlar kendisini terk etmeyi düşündüğünü sanıyordu. Hayal kırıklığına uğradığımı hissettim. Aynı kısır döngüye girmiştik yeniden. Yalnızca Carl'ın kendisini terk edeceği korkusunun daha gergin ve endişeli olmasına neden olduğu, bunun da korktuğu şeyin başına gelmesini kolaylaştıracağı yorumunda bulunabildim. Aynı kalıbın benimle yaptığı görüşmelerde de tekrarlanıp tekrarlanmadığını merak ettiğimi söyledim. Benim ondan ayrılmamdan çok endişelendiği için ne söylediğine dikkat etmek zorunda olabilirdi. Bunu inkar etti ama daha sonra fısıltıyla yazın sonunda seanslarımıza ne olacağını sordu. Sorusunu daha açık sormasını istediğim için onu duymamış gibi yaptım. Başka bir deyişle yapmasını istediğim şey doğrudan sorular sormasıydı ki bu onun en doğal hakkıydı. Bunun üzerine bana sordu. Haziran'dan sonra beni görmeye devam edecek misiniz? Göreceğimi söyledim. Bana sormak istediği başka bir şey olup olmadığını sordum. Hayır dedi. Hayatındaki diğer insanlara, örneğin öğretmenlerinden bazılarına karşı duyduğu kişisel ilgisinin aksine bana karşı kişisel duygu eksikliğinden söz etti. Terapiyi arkadaşlarından biriyle konuştuğunda beni hep kişisel olmayan terimlerle tarif ediyordu. Bir yolunu bulup yine Carl'a karşı olan cinsel duygularından ve cinsel etkinliği başlatma yetersizliğinden söz etmeye başladı. Oysa Carl, kısa bir süre önce kendisinden cinsel taleplerde bulunma iznini vermişti. Gün içindeki cinsel geriliminden söz edip, mastürbasyon yoluyla bu problemiyle çabucak baş edebildiğini söyledi. Çünkü ben bunun normal olduğu konusunda ona güvence vermiştim. Mastürbasyona yönelik hareketlerindeki endişe ve suçluluğu yok etme çabalarım başarılı olmuş gibiydi. Her zamanki gibi çarşamba günü olmasa da onu gelecek hafta görmeyi planladığımı söyledim ama o bunu beklemediği için başka planlar yapmıştı. Bunun üzerine gelecek haftam çok karışık olduğu için o seansı atlamaya karar verdik. 3 Mart, Ginny. Şüphesiz bunu yazmak için çok bekledim. Şu anda pazartesi sabahı. Neredeyse bir hafta geçti. Dürüstlük, öfke ve çekinmeden açıkça konuşmaktan söz ettik. Geçen gece Carl biraz huzursuzdu ki bu bulaşıcı bir durum. Ne onu sakinleştirebildim ne de kendim uyuyabildim. Bunaltı ve bir şey yapmam gerektiği duygusu o kadar fazlaydı ki uyuyamadım. Terapide bazı şeyleri duyarken ve bunlarla ümitlenirken uygulama zamanı gelince eski kalıplarıma bağlı kalıyorum. Onlar zaten orada, uzaktan kontrolüm altındalar. Sizinle ilgili kötü duygularımı ve fikirlerimi söylememi istediğinizde bunu duygusal açıdan çok entelektüel açıdan yaptım. Kendime ait fiyaskoları tarif etmenin bütün yollarını biliyorum. Başka bir şeyi tarif etmek biraz zor olacaktı. Yardımsever bir yüzle ortaya çıktığımda gerçekte Carl'dan daha bencil oluyorum. Yaptığım şeyin Carl üzerinde bir etkisi olacağını bile düşünmüyorum. İyi ya da kötü. Bu yüzden enerjimi saklıyorum ve ikimizi de kendim kadar durağan halde tutuyorum. Bunu sizinle de yapıyorum. Birçok kez üzerinde çalışmanız gereken özet cümlelerden başka bir şey vermiyorum size. Ve sonra da gelecek sefere daha fazla deneyeceğimi, daha ciddiye alacağımı söyleyerek sizi idare ediyorum. Böylece size benimle terapiye devam edip edemeyeceğinizi sorduğumda edeceğinizi ve eğer etmezseniz de sadece kendimin acı çekeceğini ve bu acıyı alıp dayanılır, yalın hale getireceğimi biliyorum. Ve bu tür manevra deneyimlerinin hepsi benim büyük fiyaskomun yardımıyla iyice sindiriliyor ve hiçbir zaman gerçekte oldukları kadar gerçek olmayan insanlarla gevezelik etmeme neden oluyor ve benliğim yarı yarıya fark ediliyor ve ilerlemiyor. Terapi raporlarında daha iyisini yapmayı deneyeceğim. Sanırım bu kadar zor olmalarının nedeni çoklu seviyede olmamam. Korku büyük bir seviye belirleyicisi. Bu yüzden raporda bazı konularda yorumda bulunduğumda sanırım bunlar zaten çok açık ve daha önceden söylenmiş şeyler oluyor. 17 Mart, Doktor Yalom. Geçen hafta görüşmedik. Jenny seansa geçen çarşamba gününü, normal toplantı günümüz, arkadaşlarıyla geçirdiğini söyleyerek söze başladı. Kendi davranışlarını değiştirmek için uzun bir çalışma programına katılan bir arkadaşı Jenny üzerinde 5 saat çalışmıştı. Jenny bu kız tarafından boğulduğunu hissetmişti. Benim tarafımdan zaten boğulmakta olduğunu ima ettiğini hissettim. Tanıdık alanlara yani öfkesini ifade etme yetersizliğine geri döndük. Sanırım bunun en büyük çatışma alanı olduğu Jenny ve benim için gittikçe açık hale geliyor. Ne zaman öfkesini ifade etmeye yaklaşsa gözyaşlarına boğulduğu da belirginleşiyor. Bunu bu hafta içinde birkaç kez yaptı. Eğer cinayete varacak derecede öfke biriktirdiği ve bunun ortaya çıkmaması için son derece dikkatli olması gerektiği varsayımını kabul ediyorsak, bu davranışının anlaşılabilir olduğunu söyledim kendisine. Bu onun için bir anlam ifade etmiş gibi görünmüyordu. Ama insanlara karşı duyduğu küçük kinler, küçük öfkeler, öfke kırıntılarından söz etmeye başladı. Bunları oldukça isteksiz ve acınacak derecede etkisiz bir tarzda ifade ediyordu. Örneğin 5 saat kendisi üzerinde çalışan kıza sinirlenmiş ve ortak bir arkadaşlarından aldığı mektuptaki bilgilerden ona söz etmeyerek kızı cezalandırmıştı. Normalde bu haberi kıza hemen verirdi ama bu kez 24 saat beklemişti. Sonra bir ümitsizlik duygusuna itiraf edip bunun değişip değişmeyeceğini merak ettiğini söyledi. Değişiklik tanımını yapmasını istedim. Değişikliği olduğundan daha büyük görüyor ve tamamen farklı bir kişi olacağı şeklindeki radikal iddialar olarak değerlendiriyor ve şüphesiz bu da onu korkutuyordu. Bu sırada bana vermekte olduğu kötü raporlar yüzünden suçluluk duyduğunu söyledi. Eğer gerçekten suçluluk hissetmeyi bırakırsa daha iyi raporlar yazacağını söyledim. Şüphesiz bunu biliyordu ama kendisini bu yüzden cezalandırdığımı duymak istiyordu. İçinde yazdığını söylediği gizli dünyasını merak ettim. Ne duyuyordu? Orada neler oluyordu? Ofisinde neler söylemiyordu? Cinsel duygularından söz etmeye başladı. Buraya gelirken cinsel açıdan uyarıldığını ve bunun her zamankinden farklı bir duygu olduğunu söyledi. Bir yetişkinin cinsel duygusuydu bu. Bir şekilde beni de içeriyordu ama bunu söyleyemiyordu. Benim hakkımda herhangi bir cinsel fantazisi olduğunu da kabul edemiyordu. Çünkü bu onu çok utandırıyordu. Ben onunla ilgili cinsel fantazilerim hakkında konuşmak istemezken onun benim hakkımdaki cinsel fantazilerinden söz etmesini istemenin büyük bir haksızlık olduğunu düşünebiliyordum. Aslında ona karşı herhangi açık bir cinsel fantazim yok ama Ginny'ye dokunma ile ilgili olarak kendimi oldukça hoş şeyler hissetmeye zorlayabilirim. Ancak profesyonel rolüm içimde o derece kökleşmiş ki fantaziyi Ginny ile cinsel birleşme aşamasına kadar götürmekte zorlanacağımı sanıyorum. Bununla birlikte hissettiği suçluluğun bir kısmının ilişkinin yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ben bunları paylaşmaya isteksizken onun fantazileri hakkında konuşmasını bekliyorum. Yani bir bakıma suçluluk duygusu beklenebilir bir şey ve onu bunlar hakkında konuşmaya zorlarken haksızlık yapıyorum. Ginny onu daha fazla zorlamam, daha dramatik bir şey yapmam, gerektiğini üstü kapalı bir şekilde ima edip duruyor. Bazen gerçekten iyi bir terapistin Ginny'ye bu noktadan itibaren bir değişiklik yapmak ya da terapiye son vermek için 3 ayı olduğunu söyleyeceği fikrine kapılıyorum. Ginny'yi çok sevdiğim ve onunla çalışmaktan hoşlandığım için mi bir değişiklik talep etmek için ilişkimizi dayanak noktası olarak kullanmayı reddettiğimi merak ediyorum. Sert ya da terapötik olmayarak onun ilerleyişine engel mi oluyorum? 17 Mart, Ginny. Çok fazla konuştuğum izlenimine kapılıyorum. Vahşi bir sinirli enerjiyle geldim buraya. Rüyamda ilişkileri olan sevilen bir kadındım ve bu uyanır uyanmaz mutlu, tatminkar ve saldırgan yaptı beni. Seansa 10 dakika geç kaldığınızda kızmaya başladım. Çünkü sizi görmek istiyordum, eve gönderilmek istemiyordum. Beni unutarak öğle yemeğine çıktığınız ve yarın gelmem için haber bıraktığınız fantazisini kurdum. Bunun üzerine ben size değil siz bana iyilik yaptığınız için kızmamak gerektiğini bilerek unut gitsin, gelecek hafta gelirim dedim. Görüyorsunuz ya, duygularım var ama hepsi fantazilerden doğuyor ya da fantazilere dönüşüyor. Neyse, en azından ofisinizde konuştuğum için memnunum. Birçok kez seni takip edemiyorum diyorsunuz ve bunu genellikle söylediklerimin bir anlamı olmadığı zaman söylüyorsunuz. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.